Ayrım 5.
Geçen her an evrenin değiştiği ve evrenin her yönde hızla genişlemesi sonucunda içindeki maddenin de gitgide inceldiği kesin. Ayrıca evrenin patlama halinin ya da şişme hareketinin alabildiğine uzun ya da sonsuz bir zaman aralığına yayılamayacağı bellidir. Başka bir deyişle, bilim adamları bu konuda evrenin bir başlangıcı olduğu düşüncesini akla getiren olgulara rastlamışlardır. Bu düşünce bu bilim adamlarından çoğuna öylesine devrimci, başka deyişle bilimsellikten uzak, birçok bilim adamının pek sevdiği bir deyişle tuhaf görünmüştür ki, bu eski mitosları ve dinlerdeki dünyanın sonu görüşlerini anımsatan çarpıcı sonuçtan kaçınabilmek için ortaya bir sürü kuram ve görüş atılmıştır. Yer yer çok karmaşık bu kuramlara ve evren modellerine burada yer verecek değiliz. Çünkü baştan değindiğimiz iki Amerikalı, Penzias ve Wilson'un buluşlarının bu soruya nihai bir yanıt getirmiş olduğunu düşünmekteyiz. Evrenin gerçekten de bir başlangıcı vardı. Artık bunca dön dolaştan sonra 1965 ilk yazında Bell Telephone'un laboratuvarında ortaya çıkarılan ışınların tuhaf özelliğiyle bilim adamlarını neden öylesine heyecanlandırmış olduğunu kolayca anlayabiliriz. Bugüne kadar sarmal nebulaların ölçülmüş kaçış hareketlerine ilişkin hesapların bir an ters döndürüldüğünü düşünmek yeter. Yani kaçış yerine geri dönüş olanağını düşünmek. Şöyle bir anımsatalım. Bize en yakın nebulalar en yavaş hareket edenlerdi. Belki de bunun nedeni hızlı nebulaların başlangıçtan beri hep öyle hızlı olduklarından bizden en uzaktaki nebulalar olmalarında yatmaktaydı. Bu düşünce akla ilk geldiğinde ve çeşitli nebulaların uzaklıkları ve hızları hesaplanmaya başlandığında patlama sözcüğünün gerçek anlamında alınması gerektiği ortaya çıktı. Yaklaşık 14 milyar yıl önce bütün bu nebulalar, bu evrende bulunan bütün madde ve elbette madde ile birlikte uzayın tuttuğu mekan belli bir noktada yoğunlaşmış olmalıydı. Bu noktadan başlayan güçlü bir patlamayla evren yaklaşık 14 milyar yıl önce var olmaya başladı. Evrenin şişme hareketi de bu patlamanın günümüzdeki devamından başka bir şey değildi. 1965'e kadar bütün bunlar henüz kuramdan ibaretti. Gerçi bütün ayrıntılar enfes bir biçimde birbirine uyuyor ve bütünsel bir tablo sunuyorlardı. Üstelik Einstein'ın formülünden çıkan evrenin ya kendi içinde büzüldüğü ya da genişlediği bulgusu da bu ilk patlama kuramının ya da Anglo-Sakson dilini kullanan bilim adamlarının bu dramatik olayı adeta sessel yönüyle algılatan adlandırışlarıyla Big Bang kuramının etkileyici desteklerinden biri sayılabilirdi. Ama gene de herkes hala bıkıp usanmadan doğrudan bir kanıtın peşinden koşuyordu. İnsanın düşünmeyeceği şey yoktur ama işte sırf düşünebildiği ve akla yatkın geldiği için o şeyin ille de var olması ve öyle olması gerekmez. Doğa felsefesine ilişkin düşüncelere yakınlık ve sempati duyduğu için bunlarla uğraşan çok kimsenin gözden kaçırdığı gerçektir bu. Acı ama gerçek. Çünkü bu kimseler gerek kuramlarının gerekse çıkardıkları sonuçların bilimin profesyonellerince neden ciddiye alınmadığını bir türlü anlayamazlar. Oysa bunda anlaşılmayacak bir yan yoktur. Sorun birçoğunun sandığı gibi bilim adamlarının kendi alanları dışından gelen bir sese kulaklarını tıkayacak kadar burunlarının havalarda olmasından kaynaklanmıyor. Bu tür dıştan gelen çalışmaların bilim çevresinde gerekli ilgiyi uyandırmamasının asıl nedeni kendi içinde uyumlu ve çelişkisiz kuramlar kurmanın ve büyük çabalarla birbiriyle çelişmeyen düşünce yapıları oluşturmanın bazı durumlarda ne kadar işe yaramaz olduğunu her bilim adamının çok iyi bilmesidir. İnsanların hayatın sırlarına, maddenin doğuşuna ya da benzer sorunlara yanıt getirebilecek kuramlar geliştirebilmek için harcadıkları zaman ve enerji bazı durumlarda neredeyse trajik boyutlara varır. Kuşkusuz her kuram kendi içinde çelişkisiz ve anlaşılır olmalıdır. Ancak böyle bir kurama şöyle ucundan da olsa değer vermemiz, bizi kuşatan dünyada bu kuramın dayanabileceği herhangi bir olgu, gözlemlenebilir bir gerçeklik bulunup bulunmadığına ya da söz konusu kuramın en azından deneyce doğrulanabilir bir tahmini desteklemeye elverişli olup olmadığına bakar. İşte bu yüzden bilim adamları, kızıla kayma olgusuna ve Einstein'ın formülüne karşın gene de memnun değillerdi. Gerçi bütün veriler evrenimizin korkunç bir patlamayla hiçten doğduğunu gösteriyorlardı. Ama sarmal nebulaların Doppler ilkesi yerine henüz açıklanmamış başka bir nedene dayanıp dayanmadığından kim emin olabilirdi ki? Belki de Einstein denklemlerine kozmik halkayı eklerken haksız sayılmazdı. Evet, bir kanıt gerekiyordu. İnsan bir şey bulmak istiyorsa önce neyi araması gerektiğini bilmelidir. Geçmişi milyarlarca yıl gerilerde yatan Big Bang'in gerçekliğini gösterecek kanıt nasıl bir kanıt olmalı, hangi özellikleri taşımalıydı? Bu konuda kafa patlatan fizikçilerden biri Princeton'daki Robert T. Dickey idi. Dickey, evrenin var olduğu ilk saniyelerden itibaren egemen koşulları hesaplamayı denemiş, işi daha da ötelere götürerek bu koşulların günümüze uzanmış olasılık belirtilerinin varlığını kanıtlamaya kalkışmıştı. Dickey bu çalışmalarının sonucunda bu ilk gümbürtünün evrene yayılan şimşeğinden arta kalan 3 Kelvin derecelik bir ışın yağmurunun günümüzde varlığını hala koruması gerektiği sonucuna varmıştı. 3 Kelvin yani mutlak sıfır noktası olan -273,15 derece Celsius'un topu topu 3 derece üstünde bir sıcaklığa sahip bir ışın olmalıydı bu. Bu ısı özelliği bir yana, ışın doğuşundaki koşullar uyarınca izotrop bir ışın özelliği göstermeliydi. Başka deyişle bugünkü evrenin her yanını tamamen dengeli ve eşit bir dağılımla doldurmalı ve gözlemciye görünürde her yönden aynı anda ulaşmalıydı. Dickey'nin bu ikinci tahmine nasıl ulaştığını artık anlamak zor değil. Ancak bütün bunlardan bugün evrende içinden bugünkü evrenin patlama sonucu çıkıp şişe şişe günümüzdeki büyüklüğüne ulaştığı bir ilk noktanın bulunduğu yolundaki yanlış sonucu çıkarmaktan kaçınmalıyız. Biz insanlar için istediği kadar tasarlanması olanaksız olsun, evren kendi dışındaki bir noktadan başlamamıştı. Evrenin kendisi bir noktaydı ve patlamayla genişleyen bu noktanın kendisiydi. İşte bu nedenle Dickey, bugün evrenin ilk patlamadan arta kalan ışınların yeknesak bir dağılımıyla dolu olduğunu ileri sürmüştür. Işınların tüm evrene eşit yayılması nedeniyle aygıtların söz konusu ışınları her yönden aynı şiddetle kaydetmeleri ve göstermeleri gerekirdi. İlki olarak evrenin herhangi bir yerinde de durum tamamen böyle olmalıydı. Yani evrenin başlangıcından gelen bu ışınları tespit etmek için evrenin herhangi bir yerinin bir başka yerine göre daha elverişli olması olanaksızdı. Dickey'nin açıklamalarına eklediği bu görüşte kuramsal olarak tamamen doğruydu. Gene de hiçbir zaman varlığı doğrudan kanıtlanamayacak gibi görünen bu ışınların var olduğu savı deneyle değil de doğrudan akıl yürütmeyle ortaya atıldığı için sav biraz akademiklik kokuyordu. Üçüncü derece kalvinlik bir yoğunluk ve izotropi özellikleri ışının aranmasında yardımcı biricik ipuçlarıydılar. Teknik güçlükler hatırı sayılır cinstendi. Princeton'da vakit gitirmeden hemen özel antenler inşa edilmeye başlandı. İşte bir yandan herkes bu işle uğraşırken Dickey bir rastlantı sonucu Bell telefondaki araştırma takımının başına musallat olan hışırtı olayını duydu. Hikayenin bundan sonrasını biliyoruz. Penzias ve Wilson bilmeden ya da istemeden aranan ışını bulmuşlardı. Aslında bu rastlantı öyle pek göründüğü kadar büyük de sayılmazdı. Çünkü rastlantı Bell telefondaki çalışanların Big Bang'den arta kalan ışını aletleriyle yakalamalarında değil, Dickey'nin bundan haberdar olmasında ve olup biteni her iki araştırmacıya açıklayabilmesinde aranmalıdır. Üstelik bu artık ışının varlığını göstermek de o kadar zor bir iş değildir. TV yayınları bittikten sonra TV aygıtımız açık kalır ve ekran boşalırsa, ekranda beliren görsel parazitin bir bölümüne bu ışınların yol açtığı da bilinmektedir. Anlayacağınız, evrenin doğumunun yankısı bu yoldan oturma odalarımıza kadar uzanmaktadır. Geçmiş yıllarda gökbilimciler uzayın çeşitli yerlerinde yaptıkları bu ölçümlerle söz konusu 3 derece kelvinlik bu ışının izotrop nitelikli olduğunu, yani evrene dağılımının eşit olup her yönde aynı ölçümleri verdiğini belirleyerek Dickey'nin o akademiklik kokan tahminini de doğruladılar. Bu bilim adamları yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki gaz nebulalarında siyam moleküllerinin var olduğunu gösterdikleri gibi, arkalarındaki yıldızların bu nebulalardan geçen ışığını TIFF analizlerinden geçirerek bu moleküllerin fiziksel özelliklerini araştırmayı başarabildiler. O günden bugüne en azından 8 ayrı ve birbirinden iyice uzak gaz nebulası incelendi. Yapılan bütün incelemelerde çözümlenen siyan moleküllerinin istisnasız tamı tamamına 3 derece Kelvin'lik bir ışının etkisi altında bulundukları belirlendi. İşte bu bakımdan 1965 yılından beri evrenimizin büyük bir olasılıkla yaklaşık 14 milyar yıllık bir geçmişi bulunduğunu artık biliyoruz. Bu konudaki bütün bilgilerimizin ışığında diyebiliriz ki evren, yankısını bilim adamlarının bugün bile hala duyabilecekleri kadar güçlü bir şimşekle doldu. Bu şimşeğin nedenleri neydi? Ondan önce ne vardı? Kimi bilim adamları, evrenin günümüzdeki şişme hareketinin frenlenmiş biçimde sürdüğü görüşünde birleşiyorlar. Evrendeki bütün kütlelerin birbirini karşılıklı çekmelerinin sonucunda böyle bir yavaşlama olanağının varlığına işaret eden birçok belirti var. Bu çekim gücü büyük uzaklıklar söz konusu olduğunda ne kadar az olursa olsun çok uzun bir zaman diliminin sonunda etkisini eninde sonunda duyuracaktır. Bu yüzden daha şimdiden en büyük radyo teleskoplar aracılığıyla geçmişe bakmaya ve nebulaların kaçma hızının evrenin başlangıcındaki ilk birkaç milyon yıl içinde bugünkünden daha büyük olup olmadığını belirlemeye çalışmaktadırlar. Nebulaların geçmişte bugünkünden daha hızlı hareket etmiş olduklarını ispat edebilmek, evrenin şişme hareketinin bugün yavaşlamış biçimde sürdüğü anlamına gelecektir. Nebulaların bu yönden incelenmesi aslında ilk bakışta sanıldığından çok daha kolay olduğu gibi, işin öyle esrarengiz bir yanı da yoktur. Sadece uzayın yeterli derinliklerine uzanabilmek gerekir, o kadar. Bu büyük derinliklerde nebulalar ya da kuasarlar, bugün dünyamıza ulaşmış ışığın kendilerinden çıktığı 2,6 ya da daha çok milyar yıl önce içinde bulundukları durumla bize görünmektedirler. Bu türden incelemeleri özellikle İngiltere'deki Martin Royle ve çalışma arkadaşları sürdürmektedirler. Bulguları şimdilik pek net sayılmaz. Çünkü sonuçlar nebula ve kuasarların uzaklıklarının kesin olarak belirlenebilmesine bağlıdır. Oysa özellikle uzayın en uzak köşelerindeki nesneler söz konusu olduğunda öyle güvenilir ölçümler yapmak hemen hemen olanaksızdır. Şişme hareketi yavaşlayarak başka deyişle frenlenmiş biçimde sürüyorsa, söz konusu kaçma hareketi birkaç milyar yıl içinde ağır ağır da olsa tam tersi bir yön izleyecek demektir. Evrenin içindeki bütün kütle sırf çekimin etkisiyle hareketin geriye doğru işlemeye başladığı andan itibaren gittikçe artan bir hızla birbirinin üstüne çullanacak, böylece şişmenin tam tersine bir sönme başlayacaktır. Bilimciler bu aşamada uzaya bakıp en derin köşelerdeki galaksileri incelediklerinde TIFF'da kızıla kayma yerine dalga uzunluklarının kısalması yüzünden bir maviye kayma gözlemleyeceklerdir. Birbirinin üzerine çullanmaya doğru yol alan evrendeki kütlelerin hızı bu sönme hareketi sırasında gittikçe artacaktır. Sonunda her biri 100 ya da daha çok milyar güneşten oluşmuş ve her biri milyonlarca kat hayatı, akıl durduracak çeşitlilikte ve zenginlikte içeren o sayısız galaksi çarpışarak kaynaşacak ve bütün evren Big Bang'in tersine bir patlamayla yok olup gidecektir. Aradan birkaç milyar yıl geçtikten sonra patlamanın şiddetiyle evrene dağılmış kozmik madde yeni bir gökte yeni yıldızlar oluşturacak ve bilimciler bunların üzerinde de gene yeni hayatlar ve uygarlıklar bulup durumu çok değişik yorumlayacaklardır. Bunu daha önceki bir evrenin batışı değil, kendi evrenlerinin doğuşu olarak kabul edeceklerdir. Peki gerçekten de böyle mi olacak? Big Bang'den önce başka bir evren var mıydı? Biz onun yankıları üzerine mi kurulduk? Ve akıl almayacak uzaklıktaki bir zaman diliminde bizim yıkıntılarımız henüz var olmayan bir evrenin başlangıç malzemesini mi oluşturacak? Bilim adamları bu şişen sönen evren modelini akla yatkın buluyorlar. Onlara göre bu şişme hareketinin süresi yaklaşık 80 milyar yıldır. Başka deyişle iki kozmik patlama arasındaki zaman aralığıdır bu. Bir bakıma tek bir bireysel evrenin ömrü gibi bir şey. Öte yandan bu gelişmelerin böylece sürüp gitmemesi için herhangi bir neden de yok gibidir. Yani bir evrenin ardından bir başkasının gelmesi, evrenlerin el ele verip zamanın sonuna kadar uzanan bir zincir oluşturması çok mümkündür. Belki durum gerçekten de böyledir. Gel gelelim evrenin başlangıcı olup olmadığı sorusu böylelikle yanıtlanmış olmuyor, sadece erteleniyor. Evrenimizin önünde Big Bang'lerin araya koyduğu engelle kendisinden ayrıldığımız bir önceki evren ve onun da önünde bir başkası var olmuşsa, böylece evrenin başlangıç nedenine doğru yöneldiğimizde gene sonsuzluğun içinde yitip gideceğimiz kesindir. Belki de olaya böyle baktığımızda başlangıç falan yoktur. Gerçi söylediğimiz onca sözden sonra sonsuzluk kavramına biraz kuşkuyla bakar olduk. Ama nedenler dizisini ilk evrenin başlangıcına kadar geri götürüşümüzde sonsuzluğun ne türden bir şey olduğunu kimse söyleyemez. Bu noktadaki sorularımız artık belirsizliğin içinde tıkanıp kalır. Ancak başlangıç sorunu hepimiz için bambaşka bir anlam taşır. Evrenin yalnızca ne zaman ve nasıl değil, aynı zamanda niçin doğduğunu da bilmek isteriz. Niçin bir şey vardır acaba? Ya da başka türlü söylersek, neden hiçbir şeyin olmadığı bir durum söz konusu değildir? Bu soruyu bir bilim adamına yöneltirseniz, işin içinden kurnazca sıyrılmaya çalışarak sorunuzun yanıtlanamaz olduğunu söyleyecektir. Diretecek olursanız, sorunuza yanıt vermesini beklediğiniz kimsenin huysuzlaşması da mümkündür. Artık sorunuzu saçma diye silip atar mı, yoksa sizle alay eder ya da acemice soruları bırakın diye sizi başka sorular sormaktan alıkoyar mı bilinmez. Bu onun o andaki havasına bağlıdır. Bu tepki kuşağımızın bilim adamlarının birçoğunun tutulduğu bir hastalıktan kaynaklanmaktadır. Tanrı bilimciler, teologlar ve filozoflar ile giriştikleri yüzyıllar süre gelmiş kıyasıya tartışmaların ve hesaplaşmaların eninde sonunda ortaya çıkmış sonucudur bu. Doğa bilimlerinin temsilcileriyle bu türden sorunları konuşmaya kalktığınızda, doğa araştırmasının geride bıraktığı geçmişi de unutmamak gerekir. Galileo ya da Bruno, araştırmaları yüzünden ölümle burun buruna gelen biricik bilim adamları değillerdi elbette. Sadece onların en ünlüleriydiler, o kadar. Araştırmalar için kişisel bir tehlike getirmese de, bilimlerin gelişmesi bakımından çok daha tehlikeli olan bir tutumdan söz ediyoruz. Bugün hemen herkeste gördüğümüz bir eğilim, doğa bilimleri sorunlarını tartışırken karşılaşılan her büyük güçlükle hemen tartışmayı ya da daha fazlasını düşünmeyi bırakıp herhangi fizik ödesi ya da doğaüstü bir sözüm ona çözüme sığınma eğilimidir. Bütün kimyacılar yüzyıllar boyu tuzlar, asitler, mineraller ve benzerinin dışında kalan organik tözlerin doğuşunda esrarengiz, bilimsel yoldan kavranması olanaksız, yalnızca canlı organizmalar içinde etkin bir yaşama gücünün bulunduğundan emindiler. Ta ki 1828 yılında Friedrich Wöhler laboratuvarında üreyi ilk organik bileşim olarak yapay yoldan elde edinceye kadar. Bunun gibi sayısız örnek verilebilir. İster Hint tırtılının başta sözünü ettiğimiz o kurnazca davranışını düşünelim, ister ileride yapacağımız gibi yeryüzünde hayatın doğuşu ve ortaya çıkışı sorununu ele alalım. İşin kolayına kaçıp bu sorunları bilimsel olarak açıklanamaz kabul ederek doğaüstü bir açıklamayla yetinebilir, böylece bütün bu sorunlarda düşünceyi daha da ötelere götürme çabasından ya da gerçekleştirilmesi gereken daha birçok araştırma ve incelemenin sonucunu sabırla bekleme zorunluluğundan kolayca kurtulabiliriz. Doğa bilimcileri de insan olduklarından böyle bir kolaylamacılığa karşı hiçbir zaman bağışıklık geliştirememişler, bu tehlikeye ikide bir de boyun eğmişlerdir. Ancak zamanla olup bitenin biricik yanıtının herhangi bir mucizede aranması gerektiği izlenimini edindirmelerine karşın, işin peşini bırakmadıkları, kısa yoldan geri dönme yerine sabırla başka nedenler aradıkları durumlarda ilkece en büyük buluşları da gerçekleştirebildiklerini gördüler. İşte bu gelişmelerin ışığında bilim adamlarının kuşaklar boyunca her mucizeye kuşkuyla bakmalarını ve her doğaüstü açıklamayı reddetmelerini sağlayan o kendilerine özgü disiplini, inatçılığı anlamak mümkündür. Çünkü arkalarında çok kötü deneyimler bıraka gelmişlerdir. Bu nedenle sadece ve sadece nesnel olarak ölçülebilir şeyler varmış gibi davranmak ve bütün bunlara dayanarak işin ne kadar ileriye götürülebileceğini araştırmak, tavrı çok haklı olarak doğa bilimsel yöntemin özünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bilim adamları bu aslında alabildiğine basit ama insan doğasına özde aykırı, tavrı tutarlı bir biçimde benimsemeye başlayalı beri şaşılacak ölçüde yol aldıklarını, umduklarından, göze alabildiklerinden çok ötelere gittiklerini gördüler. Gel gelelim bu durum birçok bilim adamında bir fikri sabite, bir tür profesyonel nevroza, yani deyim yerindeyse bir meslek hastalığına yol açtı. Hatta bilim alanının dışında da bu tarihsel gelişme birçok eğitim görmüş modern insanın da tavır ve tutumuna gölge düşürmekten geri kalmadı. Üstelik kimse kalkıp da böyle bir durumun kökeninde nelerin yattığını düşünmeye çalışmadı. Birçok insan bu anlayışın temelinde geçmişte bilinçli olarak olumlu, anlaşılabilir nedenlerle seçilmiş bir çalışma yönteminin yattığını çoktan unuttular bile. Bu kimseler akılla tartılabilir ve ölçülebilir nesnelerin alanı dışında kalan sorunların yol açtığı sorularla yüz yüze geldiklerinde ya reddedici ya da alaycı bir tepki gösteriyorlar. Çünkü bu tür alanların gerçekte kesinlikle var olmadıklarına kendilerini inandırmak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Fizik ötesi düşüncelerin doğa bilim araştırmaları arasında yer olmadığı kesin kes doğrudur. Bu kurala ters düşen bir bilim adamı, havanda su döven bir geveze olup çıkar.